Ayrım altı, menzil, bir tarikatın iki yüzü, Saygı Öztürk, sayfa 64. 40 esrarkeşi otobüse bindirip menzile doğru yola çıktık. Menzil köyüne giden bir özel otobüs firması var. Bu firma Semerkant Vakfı'na ait. İnsanlar değişik şehirlerden organize olup menzile gidiyorlar. Aslında böyle bir kafilenin arasına katılmak için girişimde bulundum. Menzilin önemli isimlerinden biri kendisinin yaşadığı bir olayı anlattı ve son sözü "Sakın ha öyle yapma, perişan olursun, kendine gelemezsin" oldu. Bazı yerlerde Diyanet görevlisi ile menzil görevlisi iç içe geçmiş. Bakıyorsunuz cami ama çevrede o cami menzil camii olarak biliniyor. Görevli Diyanet İşleri Başkanlığı personeli ama onun görevleri arasında menzille ilgili çalışma yapmakta var. Yöntem şöyle, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı caminin menzilin kontrolüne geçmesi isteniyorsa cami derneği ele geçiriliyor. Dernek ele geçirilince kadınlar çocuklar için kurslar açılıyor, sohbetler yapılıyor. Cami giderek menzilcilerin karargahına dönüşüyor. Menzile yakın din görevlisi atanması sağlanıyor. Bu sağlanmazsa ne oluyor? Dernek yöneticilerinin çabaları sonucu o kişinin görev yeri değiştiriliyor. Caminin imamı menzilci olduğunu gizleme gereği bile duymuyor. Kendilerini İslam dinine hizmet eden cemaat olarak tanımlıyor. Menzile her isteyen yurttaşın gidebileceğini belirtiyor. Menzil köy olmaktan yıllar önce çıkmış küçük bir ilçe görünümünde. Ama geceleri Nemrut tepesinden bakıldığında her tarafı ışıl ışıl. İmam Nemrut Dağı'nın tepesinden menzili ışıl ışıl gören ne hikmetse gelip nasibini alıyor. O ışığı gören ve menzile gelenlerden Müslüman olanların sayısı da az değil diyor. Aynı sözü Sivrihisar'ın Buhara köyünde bulunan menzilin diğer kolundan da duymuştum. Fil dişi sahilinden gelen bir bakanın mahiyetinde bulunanlardan Müslüman olan ve sonra çocuklar gibi sevinen bürokratın hikayesini dinlemiştim. Buhara'nın da pek çok ilçede ilde olmayan elektrik direkleriyle ışıl ışıl hale getirildiğine tanığım. Tövbe almak için gidenler daha çok kimlerden oluşuyor? İnsanların Semerkant ve Buhara'ya daha çok tövbe almak için geldiklerini öğrendim. Menzile yani Semerkant'a yurttaşları götüren, gitmeye teşvik eden imam, gidenlerin çoğu tövbe almak için gider. Onların çoğunluğu da içki içenler, esrar çekenler, anne babaya asilik yapanlar, açıkçası ipi kopmuş kişilerdir diyor. Menzilci imam bir okuma evinde sohbet ederken bir şeye sebep olan kişi o işi yapmış gibi sevap, kötülüğe sebep olan da o kötülüğü yapmış gibi günah kazanır dedi. Arka sırada sırtını duvara dayamış olan biri toparlandı ve imamla aralarında şu konuşma geçti. "Hocam ben meyhaneden çıkmayan, devamlı içki içen biriydim. Menzile gittim, bir daha aynı şeyi yapmayacağıma ilişkin tövbe aldım. Ve o günden sonra da içkiyi bıraktım. Ama benim meyhaneye alıştırdım ve şimdi meyhaneden çıkmayan arkadaşlarım var. Şimdi onlar ne olacak?" "Onları nasıl içkiye, meyhaneye alıştırdıysan tövbeye de hazırla."
"Ben bunu yaparım ama sen de bizimle olacaksın."
"İnşallah, inşallah." Aradan 10 gün bile geçmemişti, kendisi içkiyi bıraktığı için mutlu olan ama arkadaşlarını meyhaneden çıkmayacak kadar içkiye esrara alıştıran kişi vicdan azabı çekiyordu. Hocayla konuşmasından sonra harekete geçti ve onları kiraladığı otobüse bindirdi. Kendisinin işi vardı, imamın yanına geldi. "Hocam biz hazırız, arkadaşlarımızla otobüste sizi bekliyoruz."
"Ne yani, esrara içkiye alıştırdıklarını menzile mi götürüyorsun?"
"Siz dediniz ya hocam, onları alıştıran da, içkiden esrardan kurtaran da aynı derecede sorumludur diye. Ben alıştırdıklarımı şimdi bırakmaları için vesile oluyorum. Bizi menzile götürür müsün?"
"Peki, gidelim."
"Şöyle bir durum var, bunlar hiçbir şekilde esrara dayanamazlar. Yani onlar otobüste de olsa illaki kullanırlar. Yol boyu sigara gibi kullanırlar."
"Sigara gibiyse bir şey olmaz. Adıyaman'a kadar kullansınlar, problem değil. Allah yolumuzu açık etsin."
Birlikte otobüsün yanına geldiler. İmam otobüsün merdivenine adımını atmaz ağır bir kokuyla karşılaştı. Esrar sigara içildiğini hemen anladı. Araçtan inmeyi düşündü. Ancak verdiği sözü hatırladı. İnmeye utandı. Ne olursa olsun onlarla birlikte 14 saate yaklaşan yolculuğu yapacak ve orada tövbe aldıktan sonra yine birlikte dönecekti. İmam bu kitap için şunları anlattı.
Ben Esrar'ın kötü koktuğunu bilmezdim. Kendi kendimi teselli ettim, dayan dedim. Menzile kadar bunlar içeceklerini içsinler. Ondan sonrası için Allah kerim. Ama daha yolun başındaydık. Ankara'nın Gölbaşı ilçesini yeni geçmiştik. Otobüsü havalandırmak ve içeceklerini dışarıda içmeleri için mola verdik. Benim başım dönüyor, kokuya dayanamıyordum. Bir ara oradan kaçmayı kafama koydum. Sonra hoca nefsini düşündü, kaçtı dedirtmemek için öleceksem de böyle öleyim dedim. Allah rızasıdır, öl dedim kendi kendime ve kaçmaktan vazgeçtim. Seyahatimize devam ettik. O uzun yolda Allah sabır verdi, güç verdi.
Esrar içenler kendilerinden geçiyordu. Gelirken direnip esrar içmeyenler, kendilerini bu illetten kurtarmak için niyetlenenler de vardı. Menzilcilerin yol güzergahında akaryakıt istasyonu, lokantaları var. İmam bunların nerede olduğunu biliyor ve orada mola veriyorlardı. İmam mikrofonu eline alıp onlara içkinin uyuşturucunun zararlarını anlatıyordu ama boşuna. Sözü yeniden imama bırakalım.
Namaz vakitlerinde durduk. Onları bu kötülüklere alıştıran ama şimdi kurtarmaya çalışan arkadaş, şoför, muavin ve ben namaza gittik. Onlara da namaz kıldırdım. Diğerlerine de kıldırmak istedim ama onlar kılmadı. Onlar kendi alemindelerdi. Otobüste birlikte gittik ama sanki hiçbir irtibatımız yok gibiydi. Ben konuştum, onlar dinlediler ama adamların kafası yerinde değildi. Ne kadar faydalı olabilirdim ki?
Yorucu bir yolculuktan sonra menzile gelmişlerdi. Hoca mübarek dediği Şeyh Abdülbaki Erol'un yanına çıktı. Ona, size önce bir hikaye anlatacağım, sonrası size kalmış dedi. Şeyh sakalını düzeltirken gülümseyerek, hele anlat bakalım karşılığını verdi. İmam anlatmaya başladı.
Zamanın birinde biri bir köye imam olur. Bakıyor ki hiç kimse namaza gelmiyor. Vatandaşa niçin namaza gelmediklerini soruyor. Bazıları, hocam biz rençberiz, çiftçiyiz, camiye gelince ayakkabılarını çıkaracaksın, namaz kılacaksın, yine ayakkabılarını giyeceksin. Oysa bizim o kadar zamanımız yok diyor. Hoca, ya kardeşim kim diyor size ayakkabılarınızı çıkarın? Ayakkabılarınızı çıkartmanızı isteyen hoca bilmiyordur. Ben size fetva veriyorum, ayakkabıyla namaz kılabilirsiniz diyor.
Ayakkabıyla namaz kıldıracağını söyleyen hocanın birkaç gün sonra tayini çıkıyor ve köyden ayrılıyor. Köye yeni bir imam geliyor. Bakıyor ki herkes ayakkabıyla camiye girip namaz kılıyor. Kendi kendine bu nasıl bir din, böyle şey olur mu diyor. Cemaatin karşısına geçip yapılanın doğru olmadığını anlatıyor. Cemaatin ileri gelenleri giden imamın ayakkabıyla camiye girilip namaz kılınabileceğine dair fetva verdiğini söylüyorlar. Hoca müftülüğün aylık toplantısında o hocayı göreceğini ve fetvayı soracağını belirtiyor.
İki hoca müftülük toplantısında bir araya gelince aralarında şu konuşma geçiyor. Ben yeni gelen imamım. Ya sen nasıl ayakkabıyla camiye girilir diye fetva verirsin? Bak azizim, ben o köye geldiğimde hiçbiri Allah'a secde getirmiyordu. Ben ayakkabıyla onları namaza başlattım. Sen de görev olarak ayakkabılarını çıkarttır.
Şeyh imama, şimdi ne oldu dedi. İmam, vallahi ben bir otobüs dolusu esrar içen, içki içen insan getirdim dedi. Benim görevim onları buraya kadar getirip götürmek. Bundan sonrası size ait. Ama başlarında olan kişi, bunlar asla tövbe almazlar, onlar tövbe almamak için kaçarlar dedi. İmamın mübarek dediği şeyh gülümsedi ve şunları söyledi.
Tövbeye kadar getirsinler, tövbe alsınlar, tövbeden sonra dokunmayın onlara. Kaçarlar çünkü şeytan kesinlikle bırakmaz.
Akşam namazı kılındı. Getirilen esrarkeşlerin yarısı camiye gelmemişti. Onları menzile gelmeye ikna eden kişi camiye gelmeyenleri tek tek yakalayıp getirdi ve onların da tövbe almasını sağladı. Tövbe bittikten sonra şeyh imama sabah namazından sonra bunları bir kenarda topla, onlarla konuşacağım dedi. Daha önce şeyhin bir grupla ayrı olarak sohbet ettiğine hiç tanık olmamıştı imam, şaşırdı. Başını evet anlamında sallarken sık sık da sultanım diyordu. Tövbe almak nedir? Tövbe alınırken neler söyleniyor? Tövbeden sonra ne yapılıyor? Getirilen ve şeyhin karşısına çıkarılanlara şeyh kırık Türkçesiyle söylediklerini tekrarlamalarını istedi. Tövbede şeyh şunları söylüyor, diğerleri de tekrarlıyor. Ya Rabbi, bütün yapmış olduğum günahlardan ben pişmanım. Keşke yapmasaydım. İnşallah bir daha yapmayacağıma söz veriyorum. Şeyh tövbe alanın elinden tutuyor, ancak son yıllarda gelen ziyaretçi çok olduğu için ip atma uygulaması yapılıyor. Uzun bir ip, onun üzerine belli aralıklarla bağlanmış ipler de bulunuyor. İp kalabalığın üzerine atılıyor, ipin ucunu şeyh tutuyor, ipi tutanlar da şeyhin elini tutmuş sayılıyor. Tövbe alırken ipin sağ elle tutulması gerekiyor. İmam geçmiş yıllarda, yani kalabalığın az olduğu dönemlerde yapılan tövbe almayı şöyle anlatıyor. Çok iyi hatırlıyorum. Mübarek gelenlerin elinden tek tek tutuyordu. Elini tutarak tövbe veriyordu. Şimdi bir anda 150 kişi tövbe alıyor. Yani elle tutma imkanı yok. Sabaha kadar değil. O kalabalık 3 gün bitmez yani. Binlerce insan geliyor oraya. Bunlar tövbeyi aldıktan sonra bir gusül abdesti alıyorlar. Tövbenin kabul olması için bir arınma, bir temizlik yapılmış oluyor. Bir defaya mahsus olmak üzere yatsı namazından sonra yatma zamanı banyoya giriliyor. O vatandaş tövbe niyetiyle gusül abdesti alıyor. Tövbe akşam namazından sonra veriliyor. Yatsı namazı kılınıyor. Yatmadan önce tövbe niyetiyle gusül abdesti alınıyor. Tövbe ile ilgili 8 şart var. Bunların ilk 4'ü gözler açık olarak yapılır. Son 4'ü yapılırken gözler kapatılır. 1- Tövbe niyetine gusül. 2- Tövbe niyetiyle normal abdest. 3- 2 rekat istihare namazı. 4- Tövbe anında aldığımız tövbenin 3 kere tekrarlanması. 5- 25 defa estağfurullah demek. 6- 8 defa Fatiha okumak. 7- Ölüm rabıtası yapmak, yani ölümü düşünüyorsunuz. Örneğin cenazesi defnedilen birinin yerine kendinizi koyuyorsunuz. Peygamber Efendimiz diyor ya, iki defa ölümü düşünürse insan günah işlemesi imkansızdır diye. 8- Mürşit rabıtası yapmak. Bu tövbeye şarta başlarken sabah güneş doğana kadar yemiyor, içmiyor ve konuşmuyorsunuz. Sabah namazına kadar, yani güneş doğana kadar cinsi münasebet yok. Kur'an okuyabilirsiniz. Dünya kelamı yok, dünya ile irtibat yok. Sadece iç dünyanız var. Şeyh Abdülbaki namaz saatinde camiye gidiyor. Caminin avlu giriş kapısına geliyor. Sofiler, korumalar yan yana duruyor. Onların arasında camiye giriyor. Camiye girince selamün aleyküm diyor ve namaz kıldırıyor. Namaz bittikten sonra tövbeye girmek isteyenler varsa atılan ipi tutuyorlar. Bazıları tövbenin sonunda ben de tarikatın şeyhi Seyda Abdülbaki şeyh olarak kabul ettim diyor ve böylece tarikata girmiş oluyor. Kadınlar kapı arkasından tövbe alıyor. Namaz bitince tövbeye girenlere tarikatın kendilerine verdiği görevler izah ediliyor. Sofi oldun, tarikata girdin deniyor. O fasıl bittikten sonra şeyh odasına gidiyor. Çok özel misafirler orada oturuyor. 5000 kişi gittiyse onun oturduğu yere ancak 50 kişi oturabiliyor. Onlar da şeyhin tanıdığı ya da saygı duyduğu kişiler, bürokratlar. Şeyhin cemaatle ilgisi bu kadar. Menzile kimler gelmiyordu ki? Uyuşturucu tutkunlarından travestilere kadar toplumun değişik kesimlerinden pek çok kişi tövbe almak için geliyor. Kötü işlere bulaşmamak için gelenler arasında kadınlar da vardı.
Gelip de gerçekten içki ve diğer kötü alışkanlıklardan kurtulduğunu söyleyenler olduğu gibi gittim ama bir fayda görmedim diyenler de var. Kadınlar erkeklerin bulunduğu camide değil, kadınlar için yaptırılan camide namaz kılıyorlar. Onlardan da tövbe etmek isteyenler için şeyh kapı arkasından tövbe veriyor. Kadınlar şeyhi göremiyor, sadece sesini duyuyorlar. O adamlar başlarına takke takıp bir kenarda şeyhi bekledi. Sabah namazından sonraydı. İmam getirdiği kişileri şeyhin isteği üzerine bir kenarda topladı. O da gördüğüne şaşırmıştı. Dün köy içinde sağa sola koşup yakaladığı ve camiye getirdiği kişiler bu kez başlarına takke takmış, imamın dediği yerde bekliyorlardı. Bu durum imamın çok hoşuna gitti. Maşallah, maşallah, sanki 20 yıldır buraya mensup gibisiniz deyince kimisi güldü, kimisi takkesini düzeltti, kimisi de şimdi ne olacak diye söylendi. Şeyh Abdülbaki Erol dizleri ağrıdığı için onlara doğru yavaş yavaş yaklaştı, hepsi ayağa kalktı, boyunlarını büküp ellerini önlerinde bağladılar. Şeyh eliyle oturmalarını işaret etti, oturdular. Şeyhin sandalyesi de gelmişti. Onlara Allahü Teala'nın esrarı içkiyi haram kıldığını, önemli olanın ahiret olduğunu, bu dünyaya Allah'a ibadet için gelindiğini anlattı. Bu öğütler yaklaşık 15 dakika sürdü. Şeyhi başları önlerinde sessizce dinlediler, sonra şeyhle vedalaştılar. Orada bir gece kalmışlardı. Artık gitme vakti gelmişti. Sabah bulgur çorbası ve ekmeklerini aldılar. Karınlarını çorba ve ekmekle doyurduktan sonra otobüse bindiler. Şoför otobüsü iyice havalandırmıştı. Otobüse bindiklerinde herkes yerine oturdu. Kimse kimseyle konuşmuyordu. Hemen herkesin elinde diş temizlemek için kullanılan birer misvak, başlarında takke vardı. Herkes kendi iç dünyasına çekilmişti sanki. Bu durum imamı etkiledi. Mikrofonu eline alıp onlara, ''Dün gece herkes ne yaşadığını bana anlatsın.'' dedi. Rüyaları dinledikçe imamın tüyleri diken diken oldu. Adana'ya geldiklerinde namaz için mola verdiler, ardından da yemek yiyeceklerdi. İmam ile onları getiren kişinin gözleri tövbekârların üzerindeydi. Yemek için durdukları lokantanın yanında tekel ürünleri satan bir büfe vardı. İmam içkileri görünce içinden eyvah dedi. Şimdi onların içki almaya gireceğini düşündü. Gördüğüne inanamadı. İçki satılan dükkanı görmelerine rağmen kimse içeriye girip içki almadı. Aradan uzun bir süre geçmişti. Arkadaşlarını içkiye esrara alıştıran kişiyle imam karşılaştı. Onların durumunu sordu. Hiçbirisi eskiye dönmedi. Hepsi de namazına, niyazına devam ediyor karşılığını aldı. Şeyhin oğlu ile eski bakan arasındaki ilginç konuşma. Bırakın yalnız içkiyi ve esrarı, sigarayı bırakmak için bile menzile gidenler oluyor. Bazıları döndüklerinde okunmuş çorba içtiklerini belirtiyorlar. Oysa araştırdığında çorbayla ilgili herhangi bir okunma olmadığını öğrendim. Dahası o çorbanın hiç bitmediğine inanıyorlar. Şeyh çorba bitmez mi? Bittiği zaman yeniden pişirirsin. Ama bazıları çorbanın hiç bitmediğine inanıyor. Şeyh uçmaz müritleri uçurur sözünü hatırlatıyorum diyor. Oraya gidip de uyuşturucuyu, içkiyi, sigarayı bırakanlar da oluyor. Onlara sadece bunlar zararlıdır nasihatinde bulunuluyor. Bırakanlar gibi menzilden çıkar çıkmaz içki satılan yere giden ya da aracının zulasında sakladığı esrarı saran da oluyor. Uzun yıllar bakanlık yapan, parti üst yönetimlerinde görev alan bir siyasetçiden dinliyorum. Bizim ilin bir mahallesinde uzun yıllar muhtarlık yapan Vehbi K. içkiden kurtulmak için menzile gitti. Bir süre kaldıktan sonra döndü. İçkiyi hiç ihmal etmeyen, camiye ayağa girmeyen Vehbi gitmiş, yerine başka birisi almıştı. Vehbi camiden çıkmıyor, ibadetini yapıyordu. Aradan 3-4 ay geçti, muhtar yeniden içki içmeye başladı, abdestli namazı unuttu. Ben o dönem menzil şeyhi olan Muhammed Reşit Erol'un oğlunu tanıyordum. Bir yerde karşılaştığımızda sizin oraya gelen muhtarımız içkiyi bıraktı. 3 ay sonra yine başladı deyince şeyhin oğlunun cevabı şöyle oldu.
Sayın Bakanım, doktora bir muayene için gidince ilaç veriyor. 3 ay sonra yeniden gel diyor. Muhtar 3 ay içki içmemiş. Demek ki 3-4 ayda bir kendisini tazelemek için bize gelmesi, ilaç terkibini değiştirmesi gerekiyor.
Bu sözlere hem bakan hem de şeyh güldü. Vehbi ise içmeye devam ediyor.
6. ayrımın sonu. Sayfa 73.